güç ve imkan sahiplerinin hakkı kabulü. Soru. Gerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayat-ı seniyyelerine ve gerekse Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamber kıssalarına bakıldığında, toplumsal statü açısından önde görünen ve yüksek hayat standartlarına sahip insanların hakkı kabulde daha inatçı ve katı oldukları görülmektedir. Böyle bir realite karşısında hak ve hakikate tercüman olmak isteyen inanan gönüllerin dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir? Cevap: Her dönemde olduğu gibi günümüzde de kendileri gibi düşünmeyen ve kendilerinden olmayan insanları ezmeye çalışan, onları kapı kulu gibi kullanıp sırtlarından geçinen oligarşik bir azınlık vardır. Bu oligarşik azınlık, dünyayı kendilerine göre dizayn etmek ister, her şeyi kendi çıkarlarına, heva ve heveslerine göre değerlendirir, dolayısıyla kendilerinden başka kimseleri görmez ve onlara kapı kulu nazarıyla bakar. Şirzimeyi kalil sözüyle ifade edebileceğimiz bu mağrur, mutlu azınlık, ülkemizde var olduğu gibi İslam dünyasının başka ülkelerinde de vardır ve gelecekte de olacaktır. Ne var ki, kast sistemindeki tabakalarda olduğu gibi, kendilerini en üst basamakta gören bu insanların, toplumu her zaman kendi vesayet ve hakimiyetleri altında tutabileceklerini düşünmek de doğru değildir. Onlar, hususiyle dini ve ahlaki düşüncenin gerçek manada hakim olduğu dönemlerde daralmış, büzüşmüş ve dar bir dairede kalmaya mahkum edilmişlerdir. Fakat dar bir alana hapsoldukları, kuyruklarını kısıp inlerine çekildikleri dönemlerde bile toplumu esir almaya yönelik düşüncelerini korudukları, üstüne üstlük tahrip adına yeni bir kısım projeler ve planlar üretmeye devam ettikleri bir hakikattir. Fırsatı tam ele geçirdikleri dönemlerde ise, hayata ait bütün alanları işgal ettikleri, kaba kuvvete başvurup kendilerinden olmayan herkesi ezdikleri de başka bir hakikattir. Bu duruma gelmelerini sadece onların temerrüt ve zulümlerine vermemek gerekir. Beri tarafta kitlelerin gafleti, zuhulü ve onlarla mücadele edebilecek faziletli insanların birlik ve beraberlik ruhunu yakalayamamaları, hesapsız ve plansız hareket etmeleri, bu neticenin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. Diyebiliriz ki, istihkak kesbetmeyen hiçbir toplum böyle zalimlerin tahakkümü altında ezilmez. Esasında maruz kaldığımız her türlü bela ve sıkıntıyı kendi hata ve kusurlarımızdan bilmek, bize Kur'an-ı Kerim'in tavsiyesidir. Cenab-ı Hak yüce beyanında, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَث۪يرٍ Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah pek çok şeyi de affeder, buyuruyor. Bir insan bütün aklını yitirmemişse, bilerek kendisine zarar vermez. Fakat onun gafleti, ileriyi görememesi, nefis sevdasına düşmesi, makam ve paye peşinde koşması gibi bir kısım ihmal ve kusurları, bile bile kendine zarar veriyor dedirtecek ölçüde zarara sebebiyet verir. Eğer insan irtikab etmiş olduğu bunca hata ve günahına rağmen bir kısım güzelliklere mazhar oluyorsa, bütün bu güzellikleri Allah'tan bilmelidir. Merhum Mehmet Akif, dünyadaki tek hak sahibinin hakkımı vermem diyen kişi olduğunu söyler. Bu açıdan oligarşik azınlığın zulüm ve haksızlıkları karşısında sadece bağırıp çağırmak, yaygara koparmak müsbet bir netice vermez. Hakkını yedirmeme adına akli ve mantıki mücadele edilmeli, eğer hak kaybedilmişse istirdat etme adına elden gelen her türlü meşru gayret gösterilmelidir. Bu uğurda Kur'an ve sünnetin tavsiyeleri doğrultusunda, hukuka riayet çerçevesinde ve adalet dairesi içinde mücadele ederek insanca yaşama hakları tekrar geriye alınmalıdır. Çağın mütekebbirleri ve hakkın gür sesi. Dün olduğu gibi bugün de dünyada sermayeyi, gücü, iktidarı ve bir kısım makam ve mansıpları elinde tutan kişiler, halka bakarken yere bakıyor gibi, kendilerine bakarken ise göklere bakıyor gibi bakıyorlar. Günümüzde bunların sayıları o kadar fazladır ki, onlara oligarşik azınlık demek bile yeterli olmayacaktır. Elbette ki Allah'ın havl ve kuvveti karşısında onların gücünün hiçbir kıymeti yoktur ve ona sığınanlar için de esasen hiçbir anlam ifade etmemektedir. Fakat bizim gaflet ve zaafımız neticesinde ortaya çıkan boşluk, o gücü anlamlı hale getirmekte ve onlar da onu bize karşı kullanmaktadır. Milletin sırtından geçinen bu tür zümrelerin hep bu hal üzere kalacaklarını düşünmek doğru değildir. Bir gün onların arasından da yaptıkları zulümlere pişman olanlar, tevbeler tevbesi diyenler, duygu ve düşüncelerini değiştirenler ve insanca yaşama yolunu tercih edenler çıkabilir. Nitekim Devr-i Risalet Benahi'de bunun birçok örneğini görmek mümkündür. Her ne kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme başlangıçta inananların çoğunluğu Bilal-i Habeşi, Ammar İbni Yasir ve Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhum gibi servet ve iktidar sahiplerinin yanında çalışan fakir insanlar olsa da, daha sonraki yıllarda Mekke'nin varlıklı kesiminden de bu nurdan halkaya dahil olanlar çıkmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman eden ve merkezi teşkil eden insanların kimliğine bakarak, psikososyolojik açıdan bir kısım tahlillere girebilirsiniz. Mesela ezilen insanların içinde bulundukları kötü hayat şartlarından kurtulmak için bir halaskar arayışı içinde olduklarını, Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemi sadakati, iffeti, yüksek fetaneti ve kararlılığıyla görünce kendileri için bir merci olabileceği düşüncesiyle ona koştuklarını söyleyebilirsiniz. Veya bu insanların dünyayla hiçbir alakalarının bulunmaması ve kaybedecekleri pek fazla bir şeylerinin olmamasını göz önünde bulundurarak Allah yolunda hırzı can etmelerinin daha kolay gerçekleştiğini de düşünebilirsiniz. Veyahut da zulüm altında inleyen bu insanlara Allah Resulü'nün engin şefkatiyle muamelede bulunması, bağrını açması, destek olması ve sahip çıkmasını, onların İslam'ı daha hızlı bir şekilde kabullerinin bir sebebi olarak da görebilirsiniz. Bütün bunların haricinde fakru zaruret içinde bulunan insanların böyle ezeli bir nura yönelişini bir sevki ilahi olarak da değerlendirebilirsiniz. Ancak bu neticeyi hangi sebebe bağlarsanız bağlayın, ilk safı teşkil eden kahramanların büyük çoğunluğunun fakir ve toplumun önde gelenleri tarafından hakir görülen insanlardan oluştuğunu görürsünüz. Ne var ki bir gün gelmiş, her fırsatta Müslümanların karşısına çıkan ve onları ezmeye çalışan toplumun önde gelenleri de Müslüman saflarına katılmışlardı. Mesela nübüvvetin 6. senesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı söylenen na seza na bica sözler karşısında Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın gayreti insaniyesi coşmuş ve müşriklere baş kaldırmıştı. Demek ki onun ruhunda bu cevher ve potansiyel vardı. Yiğitlik timsali bu zat, başlangıçta muvakkat bir tereddüt yaşamış olsa da, Müslüman olduktan sonra kendisini İslam'a öyle bir bağlamıştır ki, Uhud'da şehit olduktan sonra ismi göklerde Allah'ın aslanı manasında Esedullah şeklinde yazılmıştır. Bir dönem temerrütte eşi emsali olmayan Ebu Süfyan, Mekke fethinden sonra Allah Resulü'nün yanında yerini almıştır. Onun gibi müşriklerin elebaşlarından olan nice kimseler, Hakk'a teslim olup saf değiştirmişlerdir. Hiç kimse güzelliklerden mahrum kalmamalı. Bu itibarladır ki, bugün itibariyle kendilerini kast sistemine göre en üst basamakta görüp, başkalarını ezme hakkına sahipmiş gibi davranan oligarşik azınlık içinden de, kim bilir belki nice servi revan canlar, nice gül yüzlü sultanlar, nice hüsrev gibi hanlar çıkar, evrensel değerlerin ikame edilmesi konusunda size omuz verir. Hatta günümüzde yağmur gibi olmasa da yapraklara konmuş şebnemler gibi bunun işaretlerinin görüldüğü söylenebilir. Zira dünyevi imkanları çok iyi olan, bazılarınca kast sisteminin üst basamaklarında görülen, dünya görüşleri itibariyle kendilerini sizden uzak gören ve sizin de kendileriyle aynı mefkureyi paylaşabileceğinize hiç ihtimal vermeyeceğiniz niceleri, güzelliklerle tanışınca insanlık ve barış yolunda yapılan faaliyetlere sahip çıkmaktadırlar. Bakıyorsunuz ki bunlardan bazıları bir yerde okul açmak istiyor, bir başkası farklı bir yerde bir üniversite kurmak istiyor, bir diğeri de açılacak bir eğitim yuvasının arsasını vermek istiyor. Bu türden hizmetleriyle aynı zamanda başkalarına da örnek olduklarından, onları görenler bir okulda ben açayım, bir üniversitede ben yaptırayım diyorlar. Burada bize düşen vazife, aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumun bütün fertleriyle aramızda bir bağ tesis etmektir. Islah işi sadece fakir fukara veya orta sınıf insanlarla götürülür düşüncesi doğru değildir. Belki bu insanlar yapılan olumlu işlere başlangıcından itibaren daha çok hüsnü kabul göstermiş ve gönül kapılarını da ardına kadar açmış olabilirler. Siz de işin başlangıcında daha çok onlarla oturup kalkmış olabilirsiniz. Fakat günümüzde insanlık adına yapılması gereken işlerin çokluğundan dolayı himmetler âli tutulup her yere ve herkese ulaşmaya çalışılmalıdır. Dünyevi imkanlara sahip olan ve başkalarına yukarıdan bakan insanları da işin içine dahil etme adına gayret gösterilmelidir. Ancak bu gayret ortaya konurken inandığınız değerleri kabul etmeleri adına kimisi için bir gün, kimisi için bir hafta yeterli olsa da kimisinin de ayağına bir ay, belki bir yıl gelip gitmeniz gerekebileceğini unutmamalısınız. Kim bilir, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'in kapısının tokmağına kaç defa dokunmuş ve kaç vesileyle ona mesajını sunmuştu. Hiç kızmadan ve gönül koymadan her fırsatı değerlendirmiş ve iman hakikatlerini ona duyurmaya çalışmıştı. Çünkü Ebu Cehil, Beni Mahzum kabilesinin önde gelenlerinden birisiydi. O İslamiyet'e girdiği takdirde arkasından bütün kabilesinin de girme ihtimali vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün itibariyle sadece Ebu Cehil değil Mekke'nin önde gelen bütün reislerinin kapılarının eşiklerini aşındırmış, gelmiş gitmiş, bıkmadan, usanmadan, gönül koymadan mesajını onlara sunmuştu. Belki iman etmek Ebu Cehil'e nasip olmamıştı fakat onun sallallahu aleyhi ve sellem o re'fet ve şefkati karşısında bir gün gelmiş, Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e iman etmişti. Hatta gün gelmiş, Mekke'nin ileri gelenleri arasında ona sallallahu aleyhi ve sellem teslim olmayan bir kişi bile kalmamıştı. Belki biraz da kitle psikolojisinin etkisiyle bütün Arap Yarımadası'nda fevç fevç İslamiyet'e dehaletler olmuştu. Bu açıdan toplumun bütün kesimlerine ulaşabilme adına her vesile değerlendirilmeli, çok alternatifli yürünmelidir. Evet, bıkmadan, usanmadan, ümitsizliğe kapılmadan ve gönül koymadan herkesin kapısının tokmağına dokunulmalıdır. Belki bazıları size hakaret edecek, gerici, yobaz diyecek veya daha değişik ad ve ünvanlar takacaktır. Fakat bu öyle bir mesele ki yapıldığında sizin için mutlak kazanma, yapılmadığında da onlar için mutlak kaybetme söz konusudur. Eğer sizin mesajınız mutlak kazanmanın sihirli ve sırlı bir anahtarıysa ki Cenab-ı Hak kendi yolunda samimi koşturan herkese böyle bir anahtar vermiştir. Bu anahtarı onların eline tutuşturmak için 50 defa el etek öpseniz değer. Evet, Kur'an hadimleri insanların ebedi mutluluk yoluna girebilmeleri için hiçbir cevrü cefaya, hiçbir kem söze ve hiçbir engellemeye takılıp kalmamalıdır.